Seyahat etmeye doymayanlar, gezerken ilginç insan ve mekan hikayeleri kovalayanlar, dünyayı merak edenler, nerede ne yenilir, ne içilir diyen herkesin programı Gezmek Yetmez. Kültürden seyahate, seyahatten yemeğe, teknolojiden iyi yaşama kadar aradıklarını Flyista ile keşfetmeye başla. Flyista.com seyahat sitesinin sunduğu Gezmek Yetmez başlıyor.
İyi akşamlar sevgili Kafa Radyo dinleyicileri. Bugün 26 Eylül Pazartesi, saatlerimiz 20.04'ü gösteriyor. Flyista.com seyahat sitesinin katkılarıyla sunulan, seyahat etmeyi sevenlerin, ilginç mekan ve insan hikayelerinin peşinde koşanların, nerede ne yenir ne içilir diyenlerin programı Gezmek Yetmez başlıyor. Her zaman olduğu gibi Kavacık stüdyolarında bendeniz Oğuz Otay mikrofon karşısında, sevgili Mehmet Efe de teknik masada olmak üzere huzurlarınızdayız. Gezmek Yetmez'in değerli dinleyicileri, her hafta olduğu gibi bu akşamda bir dinleyicimize çift kişilik yurt içi gidiş dönüş uçak bileti hediye ediyoruz. Söz konusu bileti kazanmak için yapmanız gereken şey çok basit. Soracağım sorunun cevabını WhatsApp hattımıza yollamanız çekilişe katılmak için yeterli. İsterseniz vakit kaybetmeden sorumuzu sorayım. Ondan sonra da çok kıymetli bir konuğumuz var. Onu size tanıtacağım. Sorumuz şu: Türkiye'nin ilk tıbbi ve aromatik bitkiler müzesi hangi şehrimizdedir? Türkiye'nin ilk tıbbi ve aromatik bitkiler müzesi hangi şehrimizdedir? Bu akşamki sorumuz bu. Hazırsanız her zaman olduğu gibi sizi doğru cevabı götürecek olan ilk ipucumuzu da veriyorum. Mehmet de aynı zamanda bilgisayarın başına geçti. Google'da Flyista boşluk gastronomi müzeleri yazarak arama yapıyorsunuz. O arama neticesinde ilk sırada karşınıza çıkan bağlantıya tıklıyorsunuz. Türkiye'nin gastronomi müzeleri başlıklı yazının içinde bu sorunun cevabı yer alıyor. Mehmet, boşuna arama, sana bilet yok.
Ben onlar için arıyorum.
Sorunun doğru cevabını WhatsApp hattından yazan dinleyicilerimizden bir kişiye bu akşam, daha önce de söylediğim gibi, çift kişilik yurt içi gidiş dönüş uçak bileti kazanacak. WhatsApp numaramız 0532 172 52 32, 0532 172 52 32. Ödüllü sorumuzu sorduktan sonra şimdi sizlere bu akşamki konuğumuzu takdim etmek istiyorum. Konuğumuz 1997 yılından beri profesyonel turist rehberliği yapan, tarihi savaş alanları konusunda yazdığı yüksek lisans teziyle tanınan, BBC, Discovery Channel, RTV, History Channel gibi uluslararası televizyon kuruluşlarında belgesel yapımlarına danışman olarak hizmet veren, Hashtag Tarih dergisi yazarı ve derginin danışma kurulunda yer alan, 2018 yılında İSTV'de yayınlanan Kurtuluş Rotası adlı belgesiyle hazırlayan, radyolarda seyahat programları yapmış bir radyocu ve son olarak da geçen yıl yayınlanan Sınır Ötesi Türkiye Mirası Rehberi Gezgin Göz adlı kitabıyla tanıdığımız, kısaca 10 parmağında 10 marifet olan Sayın Serhan Güngör. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Oğuz Bey, çok teşekkür ederim. Mahcup ettiniz.
Sağ olun. Vallahi sizi anlatırken o kadar meziyetiniz var ki 10 parmakta 10 marifet bile az kaldı. Ama bir kere şunu söyleyeyim, sizi bu akşam konuk etmekten dolayı müthiş mutluyum ve gururluyum. Hele şu kitabı şimdi konuşacağız da kazandırmış olmanızdan dolayı bir kez daha çok teşekkür ediyorum size. Hakikaten çok büyük emekler olan bir kitap.
Ben teşekkür ederim, çok gurur duydum, sağ olun davetiniz için.
Şimdi ben bu kitabı okurken özellikle ön sözünde sizinle alakalı İlber Ortaylı'nın sizinle alakalı yazdığı bir paragrafı aldım burada. Müsaade ederseniz onu da dinleyicilerimize okumak istiyorum. İlber Ortaylı diyor ki, turist rehberleri Türkiye'de ilginç bir gruptur. İçlerinde bazılarının genel bilgisi fevkalade yüksektir. Serhan Güngör onların içindeki ilginç kişiliklerden biridir. Öğrencimdir. Kitapta anlatılan bazı gezileri de beraber yaptık. Serhan hiç üşenmedi. Gezdiği, gördüğü geniş bir alandaki önemli noktaları çok çekici, sürükleyici ve mukayeseli bir üslupla kaleme aldı. Mihmandar arkadaşları tarafından kaleme alınan bazı makaleleri de aralarına kattı demiş. Oturdum, kitaptaki destinasyonları tek tek saydım. Programdan önce sizle de konuştuk. Yaklaşık 100'e yakın destinasyon var. Birbirinden ilginç destinasyon var ama o destinasyonların özelliği aslında her birinin ülkemizle direkt ilişkisi. Ve bir husus daha var, onu mutlaka söylemem lazım. Kurtuluş Savaşımızın 100. yılı da bu kitap içerisinde Atatürk'ün gençliğinden birçok iz var. Evet. Onlara da değineceğiz. Tekrar elinize sağlık, muhteşem bir kitap. O zaman şöyle başlayalım mı? Bu kitabın öyküsüne nasıl başladı, nasıl çıktı ortaya?
Evet, çok teşekkür ederim nazik takdim için. İlber hocamıza da buradan gerçekten saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Kendisi üniversitede hocam oldu. Aslında ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunuyum. 1990'ların başında, 80'lerin sonu 90'ların başında okurken İlber Ortaylı hocamız mülkiye hocasıydı. Ankara Üniversitesi siyasal bilgilerin hocasıydı ama bize de derse giriyordu. Girdiği ders ve seminerlerde bize tarihin coğrafyasız öğrenilemeyeceğini, tarihi anlamak için mutlaka mekan ilişkisini kurmamız gerektiğini iyice belletmişti. Benim de gençlikten beri, daha lise yıllarımdan beri merakım vardı bu işlere, böyle gezmeye, tarih ve mekan şeylerine. Yani şöyle söyleyeyim, Karaoğlan okurdum ben, çok severdim. Suat Yalaz rahmetli oldu, sonradan kendisiyle de tanıştım. Karaoğlan'ın maceralarında, Karaoğlan Orta Asya'da şuradan buraya giderken o yerleri mesela haritadan bulmaya çalıştım. Ya Fergana neresi? İşte Taşkent neresi? İşte efendim Hambalı neresiymiş falan Çin'de. Yani böyle bir hep coğrafi meraklarım vardı. Tarihle coğrafyayı birleştiren. Hocamız, bu anekdotu anlatmadan geçemeyeceğim. Bir vize sınavında sanıyorum Doğu Avrupa tarihi dersiydi. Ağır da bir dersi, çok makaleler okunuyor. İşte Doğu Avrupa'nın tarihi, işte İkinci Dünya Savaşı öncesi sonrası falan. Biz de okuyoruz, çalışıyoruz, hazırlanıyoruz. Ve vize sınavı geldi. Yani biz bekliyoruz ki işte makalelerden bir şeyler sorulacak falan. Bu çok iyi bir dersti bize. Hoca geldi. Biraz da taklit etmeye çalışayım onu. Bana bir tane Avrupa haritası çizin, sonra da başkentleri işaretleyin dedi, çıktı. Ve döküldük hepimiz. Çünkü yani Avrupa haritasına bakarak okumamışız ki bunlar. Aslında bu bizim şeyi gösteriyor. Yani tarih merakımız var, ilgimiz var, toplumca sevgimiz var ama hep böyle bir ezberle gitmiş. Aslında ne nerede oldu? Orası bugün neresidir? O olayın, o mekanla ilgisi nedir mesela? Bu soruları sormaya biraz şanslı olarak genç yaşta başlamıştım. Sonra da tabii profesyonel turist rehberliği mesleğini işte 25 yıldır icra ediyorum. O sayede bu mekanları o gözle de görme şansım oldu. Bu kitapta dünyada gezdiğim yerdeki öykülerin, mekanların Türkiye tarihiyle kesişme noktalarını aradı. Yani bu kitap size Paris'te şunu gezin, bunu gezin anlatmıyor ama Paris'te bir ev var. O evin İstanbul'un şehir tarihiyle ilgisi var mesela. Yani oradan bağlanıyor. Ya da Louvre Müzesi'nde şuradan işte şeydeki Ayasofya'nın önündeki 2. Selim Türbesi'nin çinileri burada filan. Yani bunun gibi birazcık da işte yani kesişme noktalarında iz sürme meselesi kitabın esas derdi. Ve Anadolu'nun antik çağ tarihinden 20. yüzyılına kadar Anadolu tarihine dair dünyadaki izler ve kesişmeler, ilişkiler, bunları popüler bir gözle anlatıyor. Tabii akademik bir eser değil ama hem benim ve diğer katkıda bulunan rehber yazar arkadaşlarımın da hepimizin bir yani akademik terbiyesi var diyelim en azından. Yani üniversite eğitimimiz, yüksek lisansımız, kimimizin doktorası. Dolayısıyla yani olguya, bilgiye sadakatle birlikte biraz rehberlik mesleğinin getirdiği hoş bir anlatım tarzıyla aktarmaya çalıştık. Şu ana kadar da okurlarımız beğendiler, sağ olsunlar.
Valla ellerinize sağlık. Ben böyle bazı başlıkları özellikle seçip okudum. Çok keyif aldım. Bir de hakikaten o şeyi hissediyorsunuz, o sempatiyi hissediyorsunuz, o rehberlerin anlatış tarzını yazılarda görüyorsunuz. 7 yıl sürdü dediniz değil mi bu kitabı hazırlamak, yanlış hatırlamıyorum.
Aslında 7 yıl önce yine Hashtag Tarih dergimiz, yine Kafa grubunun çok değerli bir yayını biliyorsunuz. Daha önce de NTV Tarih olarak çıkıyordu. Ben bu dergide yazıyordum. 7 yıl önce genel yayın yönetmenimiz Gürsel Göncü dostum, işte bu gezerek tarihi anlama konusundaki merakımı da bildiği için bana dergide bir yer ayırdı, bir sayfa ayırdı ve bu sayfa giderek de genişledi ve ben 7 yıldır aralıksız olarak dergide yazıyorum. Bu yazılar birikti, hatta gitmediğim, önemli olan bu yazılar hep gittiğimiz yerler hakkında yazdım. Yani
tanıklığınız
mutlaka olan tanıklık ya. Yani mutlaka gidip gördüm ama gidip görmediğim yerler de vardı. Onlara da gitmiş görmüş profesyonel rehber arkadaşlarından rica ettim. Yani formatı onlara anlatıp onların da yazıları dergide yayınlandı falan. İşte yazıların sayısı 70'e ulaştığında artık daha kalıcı bir eser haline gelsin dedik. Kitaba karar verdim. O da pandeminin bir şeyi. Yani sağ olsun pandeminin böyle o bütün olumsuzluğu yanında bir insanlara üretimi destekledi, en azından zaman verdi bize. Pandemide toparladık yazıları. Ama bir de baktım ki işte böyle bilinmeyen yerler falan diye biraz uğraşmışız dergiye yazarken. Çok temel yerler kalmış. Yani Türkiye mirasını bir dünyada Selanik olmadan, Venedik olmadan, işte ne bileyim Girit olmadan falan yazamayacağımıza göre, Şam olmadan bu yerlere de kitap için özel yazdım. O yazılarda tabii artık bir kitaba yönelik olduğu için en sevdiğim yazılar oldu. Ve böylece toparlandı işte 94-95 yazı, 42 ülkedeki Türkiye tarihine dair izler. Yani şey bu. Ama hep gidilip yazıldı yani. Ve hiçbir şey oturduğumuz yerden yazıldı.
Hani Türkçe'de benim bildiğim türünün de tek örneği.
Evet, tek örneği. İlk örneği diyelim. Umarım bu hem gezginlere hem yazarlara hem araştırmacılara ilham verir. Tabii ki dünyadaki bütün Türk tarihine dair izleri kapsayamadık. Yani bu bir kitabın da artık boyutlarını aşardı ve daha gidemediğimde çok yer var. Yani bu kitaptan sonra bir liste çıkardım, en az bir kitap daha çıkacak yer var ama seyahatler yeni başladı biliyorsunuz.
Şimdi siz bunu söylerken kaç sayfa diye tekrar bir baktım.
443 sayfa.
1440. Evet, 440. Evet,
zaten yayın evi daha fazla yazı getirme dedi. Çünkü tabii fotoğraflı filan.
Tabii.
Hepsi renkli fotoğraflı olduğu için kitap kalınlaşıyordu artık. Basılamaz bir hale geliyor.
Ama şaheser bir kitap hakikaten. Yani ben çok keyif aldım. Ve baştan sona da tekrar tek tek okuyacağım. Bazı özel yazıları okudum. Mesela bunlar içerisinde ilk şeyle başlayalım mı, ister misiniz? Hani siz tercih eder misiniz? 300 yıl sonra Malta demişsiniz.
Evet.
Şimdi tabii Malta Adası'nın bizim için Osmanlı tarihindeki önemi büyük. Ama burada bir şehitlik var. O şehitliğin hikayesini anlatıyorsunuz siz değil mi? Bir Türk şehitliğini.
Evet, ve çok etkileyici bir mekan. Çok etkileyici bir mekan.
Oradan biraz bahseder misiniz? Hikayesi şöyle, nedir?
Şöyle, yani Malta'ya nasıl gittim? Bir Akdeniz seyahati yapıyordum gemiyle, cruise gemisiyle ve tam da işte o seyahate uygun olsun diye Roger Crowley diye bir İngiliz tarihçinin Türkçe'ye de çevrilmiş Akdeniz İmparatorluklar Çağı diye bir kitabını aldım. Kitabı okurken kitabın büyük bölümü işte 1565 Malta kuşatmasına ayrılmıştı. Ben de askeri tarihle, esas yani yüksek lisansım da askeri tarih üzerine olduğu için askeri tarihle de çok ilgiliyim. Okudukça ya dedim, bu kadar hani Türk askeri tarihinde bu kadar önemli bir harekat Malta şeyi ve biz bilmiyoruz, nasıl gitmedik falan deyip hemen akabinde Malta'ya özel seyahat ettik. Ve Orada biraz yani bu şeyi de araştırdık. Yani hani harekat nasıl oldu? Çünkü çok komplike bir yer. Evet. Ve çok iyi savunulan bir kale. Yani Valletta ve işte çevresindeki şeyler, kaleler. Ve burada işte 1565'teki harekat, o harekat işte niye başarılı olamadığı filan, bunun analizleri. Çok beğendiğim değerli bir hocam, tarihçi Mehmet Tanju Akat vardı. Onun bir kitabını öneriyorum. Bir Savaş Nasıl Kaybedilir? Yani Türk tarihinde askeri hatalar. Yani
Kastaş mıydı? Kastaş yayınlarından.
O kitap galiba kitap yayın evinden çıktı. Yayınlarına. Müthiş bir eserdir ve oradan da mesela yani harekatın eleştirisini, Tanju Hoca'nın müthiş böyle eleştirel, analitik bir bakışı vardır. Onu da okuyup mekanda anlamaya çalıştık. Yani çok büyük bir olay. Yani Akdeniz'deki çok stratejik bir adayı ve işte 35 sene önce Rodos'ta yendiğiniz bir şeyi, düşmanı orada bu sefer yine kovalamışsınız. Yani Rodos'taki kuşatmaya katılmış şey, küçük genç bir subay, o sırada işte büyük üstad şeyin komutanı. Yani hani böyle bir tarihsel devamlılık, işte Rodos Kanuni'nin ilk seferi, bu son artık zamanında seferlerinden biri, kendi katılması da filan. Onu araştırırken açıkçası bilmiyordum bu kadar muazzam güzel bir şehitlik olduğunu ve oradaki yerel rehberimiz çok da iyi bir rehberdi. Yani iyi bir rehberle gezmenin de tadına doyum olmaz. Maltalı bir arkadaşımız.
Bu arada çok özür dilerim, bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Dan Brown da İstanbul'da iyi bir rehberle gezmiş değil mi?
Sağ olsun.
O bir videosunu seyrettim. Orada sizden hakikaten böyle büyük bir heyecanla bahsediyor. Hakikaten iyi bir rehberle
yani
gezmek.
Yani orada biraz da yani Dan Brown İstanbul'u yazsın da bari işte Türkiye'nin tanıtımına katkımız olsun filan diye de hani bir çabam vardır ve başarılı oldum yani. O kitabı Cehennem romanından önceydi o gezi ve o romanda da İstanbul yer aldı. Bu Malta'daki Türk şehitliğini bulduk. Muhteşem bir yapı. Sultan Abdülaziz zamanında yapılmış, 1860'larda. O zaman Kraliçe Victoria ile Malta İngilizlerin idaresinde, evet, biliyorsunuz hep. Kraliçe Victoria ile çok iyi ilişkiler var. Hatta biliyorsunuz Abdülaziz Avrupa'ya diplomatik amaçla seyahate giden tek Osmanlı sultanıdır.
Yani öyle klasik bir Mısır var galiba, evet, yani, değil mi? Abdülaziz'in gene bir Mısır seyahati var.
Evet, ve şey, esas bu yani diğer hani bütün klasik çağ padişahları sefere gidiyorlar, savaşa, ama bu artık modern çağın bir diplomatik ilişkileri şeyiyle o gezisi de çok ilginçtir. İşte hem Paris'te hem Londra'da böyle törenlerle karşılanma falan. O işte Avrupa ile iyi ilişkiler olan o zaman da, özellikle Britanya ile iyi ilişkiler kurulduğu o dönemde bu şehitlik yaptırılmış. Böyle de bayağı oryantalist bir mimari çizgiyle yaptırılmış. Hafif Hint mimarisi izleri falan.
Şey diyorlarmış ama, zaten sizin notlarınızdan okuyorum. Osmanlı Taç Mahali adını veriyormuş yere halk.
Öyle, evet, çünkü biraz Hint mimarisine etkilenmiş. O dönemin mimari modası bu. Yani oryantalizm biraz fazla abarttı. Hani bizim Sirkeci Garı'nda da vardır o çizgiler, evet, biliyorsunuz. Yani çok hani Türkiye'de bulunmayan bir mimari tarzdır o. Enfes bir eser. Yani burası şimdi bizim büyükelçiliğimiz ilgileniyor burayla. Ve Türkiye'nin dünyada 140'tan fazla şehitliği var. Yani bu, çünkü imparatorluktan bir tarih devralmışız. Birinci Dünya Savaşı şehitliklerimiz ta Myanmar'dan işte şeye kadar, yani Britanya'ya kadar uzanıyor. Fransa'ya kadar uzanıyor. Mısır deyin, Rusya deyin filan. Yani bütün bunları aslında peşine düşüp atalarımızı onurlandırmamız gerekiyor yani.
Yayından önce de sizle konuşmuştuk. Genelkurmay'ın yanılmıyorsam iki ciltlik şehitliklerle alakalı bir kitabı var. Evet. İlgilenen dinleyicilerimize onu da önerelim. Bu yazıda, bu Malta ile alakalı, şehitlikle alakalı yazıda bir konu da çok dikkatimi çekti. 2019 yılında şehitlik yakınlarında bir sanayi tesisi kurulmak isteniyor. Ve bu tesise Büyükelçiliğimiz ve Maltalıların itirazı sonucunda izin verilmiyor. Bu da çok ilginç değil mi?
Evet, yani şimdi orası küçücük bir ülke aslında ama eğitim ve bilinç seviyesi çok yüksek. Ve Maltalılar da yani bu Türk kuşatmasını tarihlerinin en önemli olayı olarak görüyorlar. Ve buna dair her türlü anı ve anıt onlar için çok önemli. Kıymetli. Ve bir kültür bilinciyle bizim şehitliğimizi de koruyorlar. Çünkü onların tarihlerinin önemli bir parçası zaten, yani kültür bilinci evrensel bir şeydir. Orada güzel bir örneği sergilenmiş büyükelçiliğimizde işbirliği içinde.
O zaman herhalde teşekkür etmekten
başka. Ama bu başka. İnşaatçıları durdurmak zordur yani, bilmiyorum son durum nasıl.
Şimdi efendim bu akşam Gezgin Göz adlı muhteşem kitabı yazarı Serhan Güngör'ün ağzından konuşuyoruz. İsterseniz şimdi güzel bir parça dinleyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Mehmetciğim, kim söylüyor? Melis Fis söylüyor. Uyku yok diyor, değil mi?
Konuşalım mı sesini duymadan, uyumayı sevmediğimi biliyorsun. Güzelleşti rüyalarımı. Sarılıp barışalım mı, küs olsak da kollarında olmayı istediğimi biliyorsun. Sarayım açtım yaralarını. Farklı yerlerde aynı hislerle, gururumuz avucumuzun içinde. Bir haksız var, iki de yalnız bu hikayede. Geceler benden bıkana kadar, tüm yıldızları sayana kadar, sen beni gelip affedene kadar. Uyku yok, uyku yok bana. Şişenin dibini görene kadar, zemin altından kayana kadar, sen beni gelip yine sevene kadar.
Flyista.com seyahat sitesi katkılığıyla sunulan Gezmek Yetmez ikinci bölümüyle sizlerle birlikte. Bu akşam sorduğumuz soruya doğru cevap veren bir dinleyicimize çift kişilik yurt içi gidiş dönüş uçak bileti armağan ediyoruz demiştik. Ve bunun için de bir soru sormuştuk. Sorumuzu hatırlatalım. Türkiye'nin ilk tıbbi ve aromatik bitkiler müzesi hangi ilimizdedir, hangi şehrimizdedir demiştik. İpucu da hemen gelsin. Google'da Flyista boşluk gastronomi müzeleri yazarak arama yapıyorsunuz. O arama neticesinde ilk sıradaki bağlantıya tıklıyoruz. Karşımıza çıkan Türkiye'nin gastronomi müzeleri başlıklı yazının ikinci ipucu geliyor. Dördüncü sırasında anlatılan müzenin hangi şehirde olduğunu soruyorum. Doğru cevabı 0532 172 52 32 0532 172 52 32 no'lu WhatsApp hattımıza yollayan dinleyicilerimizden biri ne çift kişilik yurt içi gidiş dönüş uçak bileti armağan edeceğiz. Bu akşam stüdyodaki konuğumuz profesyonel turist rehberi Serhan Güngör. Kendisiyle Gezgin Göz adlı kitabı konuşuyoruz. Kitap aslında yaklaşık 100 şehri, 100 destinasyonu kapsıyor. Biz birinci bölümde sadece Malta'yı konuştuk.
Evet.
Şimdi benim işaretlediğim yerlerden ikincisi, 182. sayfa diye not etmişim. Sırbistan'da Belgrad Kalesi.
Evet.
Ve Kale Meydanı aslında oranın ismi. Biraz oradan bahseder misiniz? Oranın zaten o muhteşem, o iki nehrin birleştiği noktada olması.
Yani müthiş bir coğrafya ve tarihimizdeki en kritik yerlerden birisi. Yani Osmanlı tarihi herhalde Belgrad şehri olmadan da tam anlaşılamaz, anlatılamaz. Üstelik bugün de Türk gezginler şu vize cenderesi ve zulmü diyorum artık, vize zulmü altında inlerken gidip de şöyle güzel bir Avrupa Balkan havası alalım diyebileceği, vizesiz gezebileceği yerlerden birisi Sırbistan ve başkenti Belgrad. Ve tabii ki tarihimizde çok fazla kesişme noktaları var. Tabii benim kitapta bu bir dergi yazısıydı ilk çıktığında ve daha kısa bir yerim vardı. Hani Belgrad üzerine çok yazılabilir. Yani Belgrad'ın işte fethi, daha sonra işte 93 Harbi'ndeki kaybı filan, ki gittiğinizde hala o Kale Meydan denen yerde bununla ilgili anılar, anıtlar, binalar hepsini görüyorsunuz. Ama beni en çok Belgrad'da etkileyen şey Fatih Sultan Mehmet'in bir savaşçı kral olarak portresini ben Belgrad'da esas görüyorum, yani tarihi okuduğumda. Şimdi savaşçı kral nedir? Yani bu filmlerde filan gördüğünüz, işte ordusunun başına geçip kılıcı çeken, işte hurra buna işte yapan, dalan, savaşa giren, bizzat yani büyük bir ordu ya da devlet yönetme yanında gerçekten muharebeye de giren bir savaşçı kral. Bunda model Büyük İskender'dir yani. Ve Fatih Sultan Mehmet de bütün bu Büyük İskender hikayelerini, İskender nameleri okumuş, çok belli ve karakterinde de bu var. Ve İstanbul'un fethi gibi, yani bir insanın hayatına çoktan yetip yüzyıllara ulaşabilecek büyük bir olayın başkomutanı olan bir adamı İstanbul'un fethinden sonra Belgrad'ı kuşatırken, Belgrad'ı sadece alamamakla kalmıyor ki, bunun çok fazla sebepleri var, taktik sebepler ki Tanju Akat Hoca da harika anlatıyor kitabında. Yani oradaki işte coğrafi şeyleri, iki nehrin kesişme noktasını falan tam şey yapamıyorlar. Nehirlerle de bir sorun var o zaman, yani tam nehir engeli aşılmak zor bir engel. Tabii Tuna'ya baktığınızda da Tuna da neredeyse boğaz gibi, yani devasa şey, geniş bir nehir. Neyse, her halükarda Fatih Sultan Mehmet kendini bir anda düşman askerleri tarafından çevrilmiş bir şekilde buluyor. Ve olağanüstü bir şey, kılıcını çekiyor ve yani aynen filmlerde görebileceğimiz bir şeyle muharebenin içine dalıyor. Ve padişahın, başkomutanın muharebeye daldığını gören asker de bu sefer, o da artık son bir şeyle o kuşatmayı yararak hayatlarını kurtarıyorlar. Özellikle padişahın hayatını kurtarıyor. Ve Fatih Sultan Mehmet ağır yaralanıyor o muharebede.
İki yer, ona evet, bakıyordum şimdi.
Ağır yaralanıyor. Ve ondan sonra hatta yani birkaç sene sefere çıkamıyor. Burada beni etkileyen şey gerçekten de yani savaşçı kral karakteri olan bir şeyin, bir büyük liderin, bir büyük işte başkom, bir mareşal, yani mareşalin gerektiği bir anda gerçekten de muharebenin içine girip hayatını kurtarıp o kuşatmayı da yararak çıkabilmesi beni çok etkilemiştir. Ondan sonra mesela Osmanlı tarihinde böyle bir şey yani bizzat muharebeye girip hani bu elde kılıç bu derece, tabii ki Yavuz Sultan Selim olsun, efendim Fatih Kanuni Sultan Süleyman, hepsi bunlar başkomutan olarak görevlerini yaptılar ama yani bunların yanına yanaşabilmek falan mümkün değildi savaşta, ama Fatih kendini gerçekten muharebenin içinde buldu. Bu benim çok ilgimi çeker. Yani biz biliyorsunuz ondan sonra 1922 Ağustos'una kadar böyle bir savaşçı başkomutan görmedik. 1922 Ağustos'unda 30 Ağustos 1922'de Mustafa Kemal cephenin en ucundaydı. Bugün işte Dumlupınar, Çalköy arasındaki mevkide ve yani bir böyle tüfek atım uzaklıkta başkomutan meydan muharebesini yönetti. Bizzat. Zaten adı o yüzden başkomutan meydan muharebesi. Yani başkomutan cephe hattının en ucunda. Yani 200 bin kişilik ordunun başkomutanı değil mi? Daha geride durur. İşte ordu komutanları var. Kol ordu komutanları emir ve yok. Mustafa Kemal Paşa
fiilen
en öndeydi. Ya bu çok enteresandır. Tarihte çok az görülen bir şeydir, durumdur. Orada bu arada bir çok yapılan bir yanlışı da burada düzelteyim mi?
Yani, tabii buyurun.
Mustafa Kemal en önde olduğu için, tam cephe hattında olduğu için o gün başkomutan meydan muharebesi ismini Fevzi Çakmak koymuş. Başkomutanlık meydan muharebesi değil, o bir makama bir atıf değil. Yani başkomutanın böyle bir yerde olmasını ve savaşın böyle neticelenmesiyle ilgili o kişiye direkt referans veriyor. O yüzden sonradan bu bir başkomutanlık meydan muharebesi
sanki
oldu.
Sanki bir mevki.
Ha, bir makamla. Hayır, o kişiye referans. Doğrusu başkomutan meydan muharebesidir. Ve 100. yılını idrak ediyoruz. Ediyor muyuz acaba?
Edemeyenlerinde yani, olduğu aşikar. Evet,
idrak etmemiz gerekiyor.
Belki o İdrak edemeyenlerin idrak edememe sebebi de fiilen o savaşın başındaki kişinin temsil ettiği değerlerle alakalı
tabii,
olabilir.
Tabii. Yani işte o savaşçı kral şeyini yani açıkçası Türk tarihinde bir Fatih Sultan Mehmet'te görürüz, bir Mustafa Kemal'de. Hani bir başkomutanın böyle gerekirse işte elde silah cephede en uçta olması durumu çok enteresandır. Bu Belgrad'da bu yaşanıyor. Benim kitapta anlattığım da bu buydu, hikaye. Evet. Yani bu kitaptaki öykülerde alın ben size Belgrad'ı anlatayım diye bir şey yok. Yani işte Belgrad'a giden turist ne görür? Şurada git şurada ye filan gibi bir rehber kitap değil bu. Bu bir Türk tarihine meraklı bir insanın, ki bu Türk insanıdır ya da buna meraklı biri olabilir. Çünkü kitabın İngilizce tercümesi birkaç aya kadar çıkıyor. Çok tercüme iyi. Bitti ve Kronik Yayınları sağ olsun çok değer verdi bu kitaba ve kitabın İngilizce tercümesi de çıktı. Çünkü çıkmak üzere daha doğrusu. Çünkü yani dünyadaki bir şeyi anlatıyoruz biz. Dünyadaki varlığımızı, izimizi anlatıyoruz. O yüzden dünya dilinde de olması gerekiyor diye düşündük. Bu kitap bize bir bağlantı, bir kesişme noktasını anlatıyor. O açıdan ilham rehberi dedim ben buna. Yani Türk gezginler için ilham rehberi.
Çok da isabetli bir değerlendirme olmuş. Ben şunu söylüyorum. Biz programımızda mekan, insan, hikayeleri anlatmaya çalışıyoruz. İşte bu kitap aslında bizim de anlatmak istediğimiz hikayelerin birçoğunu bünyesinde barındıran bir kitap. Ben mesela Belgrad'ı okurken iki şeyden çok etkilendim. Birincisi Fatih Sultan Mehmet'in bu mücadelesi İstanbul'un fethinden yanılmıyorsam 3 sene sonra oluyor.
Evet.
Yani bir çağı değiştiriyor ama 3 sene sonra savaş alanında bir fiil savaşıyor.
Az daha da ya esir olacaktı ya
hayatını kaybedecek ve o kenti fethedemiyor.
Evet.
Birincisi bu. İkincisi de İstanbul'un fethinde de yaşanmış bu komutanlar arasındaki fikir ayrılığı.
Evet.
Bu mağlubiyeti sebep olan etkenlerden bir tanesi. O da çok klasik, yazıda da bahsediyorsunuz. Savunmayı nehirlerin öteki tarafında mı yapmalı yoksa bu tarafta mı yapmalı diye de İlginç ya, tespitler
o
var.
O Türk askeri tarihinde çok karşılaştığımız bir durum. Yani komutanlar arasında şey, onu pek çözememişiz. Hani padişah öldükten sonra veraset meselesini de çözememişler ya, ya yüzyıllarca, hani kim geçecek tahta, yok kardeş katli falan. Bu da mesela askeri olarak hep böyle bir herkes birbiriyle rakip olduğu için çözüyor. Mesela Malta kuşatmasında da çok var. Yani Malta kuşatmasının da temel sıkıntılarından birisi bu komutanlar arası uyumsuzluk ve koordinasyon meselesi. Ya işte tarihe böyle bakıp öğrenmek, ders almak lazım. Yani o yüzden hep söylüyorum, Tanju Akat Hoca'nın Bir Savaş Nasıl Kaybedilir eseri gerçekten, yani meraklısının okuması gereken bir kitap.
Şimdi Mehmetciğim, bize bir araya gitmeden bize bir 5 dakika daha verir misin? Bir konuya daha değinelim istiyorum. Şimdi bir diğer konu da benim okurken böyle içimin ısındığı bir konu. Dünyanın en eski halısından bahsediyorsunuz.
Evet.
O eski halıyı da kitabın 194. sayfasında, ben notlarıma bakıyorum artık çünkü kitap o kadar dolu bir kitap ki öyle hemen bulamıyorum. 194. sayfasına bakıyorum. Dünyada ondan eskisi yok demişsiniz. St. Petersburg'daki Ermitaş Müzesi'nde ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken eserlerden biri Türk düğümü denilen simetrik çift düğümle dokunmuş yaklaşık 2500 yaşındaki pazarlık halısı diyorsunuz. Hikayesi ne?
Ben halı çok severim. Yani bir Türk kültürünün ürettiği en güzel eserlerden biri ve aslında keşke genç kuşaklar da kültürümüzün bu olağanüstü güzel eserlerinin kıymetini bilse. Çünkü benim çocukluğumda hep el halısı olan evlerde büyüdüm. Sonra bir zaman geldi, bir takım tüccarlar bu el halılarını toplayıp makine halılarıyla değiştirdiler. O halılar hep yurt dışına gitti falan. Yani Türk, bu bilince artık sahip olmamız lazım. Yani şunu unutmayın, antik çağlarda Batı dünyası, işte Roma dünyası mozaik yaparken yerlere bizim atalarımız da halı dokuyordu.
Halı
yani.
Ve kilim dokuyordu.
Evet, yani bu çok önemli, değerli bir şey. Bunun tam bir kesişme noktası olan coğrafyada yaşamak ne büyük şans. Ama bütün işte halı araştırmalarına göre dünyanın en eski halısı milattan önce 5. yüzyıla tarihleniyor. 5 veya 4 tam o arada ona tarihleniyor. Ve Altay dağlarındaki Pazırık kurganında bulunmuş Rus arkeologlar tarafından ve o zaman da işte Rusya İmparatorluğu'nun başkenti olan Hermitaj Müzesi'ne getirilmiş. Bu yün halı çok ince bir halı ve bir büyük bir kurgan, büyük bir mezar odası burası. Bu milattan önce 5. yüzyılda tabii, yani o mezar Türklere mi aitti filan bilemiyorum. Çünkü proto Türk, yani ilk yazı bizde milattan sonra. Biliyorsunuz işte 8. yüzyıl Orhun kitabeleri, hatta şimdi başka bir kitabı, bunlar bir yüzyıl daha öne çekilme durumu oldu son buluntularla. Yani bu bizim tarihimizin başladığı bir de ön tarih var, yani proto history denen şey, yani Türk tarihini atıyorum Çin kaynaklarından okunuyor falan. Tabii bu şey çok daha eskiye gidiyor, yani milattan önce 5. 4. yüzyıl, işte Büyük İskender çağları ve o Asyatik bu kavimlerin mutlaka bir Türklerle ilgisi var. En azından halının düğüm şekli bugün Türk düğümü denen ya da işte gördes düğümü denen çift düğüm olarak yapılmış. Yün bir halı, çok ince dokunmuş bir halı ve bu mezar odasına diğer eserlerle beraber bırakılmış. Diğer eserler olağanüstü, bu halı çok meşhur olmuş ama koca bir araba var mesela, at arabası. Koşum takımları, muazzam keçeden böyle eserler efendim, yani devasa bir hazine çıkmış oradan ve Rusya İmparatorluğu'nun başkentindeki Hermitaj Müzesi'ne taşınmış. Halı çok aslında narin ve organik bir malzeme, yünden dokunduğu halde nasıl 2500 sene kalabilmiş, donmuş çünkü. Yani bu Altay dağlarındaki bu kurgan bayağı, yani Sibirya işte, yani donmuş orası. Donduğu için içinde organik malzeme bugüne kadar kalabilmiş. yani bu dünyanın en eski halısı, biz her zaman işte bu bir Türk halısıdır diye gururla söylüyoruz ki yanındaki etikette de Türk düğümü yazıyor. En azından müze yetkilileri sağ olsunlar öyle yazmışlar, ama halı dokuyan diğer kültürler de buna çok sahip çıkar. Yani Ermeniler de, işte efendim şeyde, İranlılar da falan, ama biz bunu hani en eski halı bir Türk halısıdır diye de gururla her yerde söyleriz. En azından müzedeki bilgi de bununla çelişmiyor. Ama bundan sonra eski bir halı bulmanız için aradan işte bir 1500 yıl falan geçiyor. Yani 11-12. yüzyıllara kadar gitmeniz gerekiyor. Bir fragman, yani küçücük parça bulmak için. Yani o arası da yok. Yani henüz bulunamadı ya da.
Çok etkileyici değil mi yani 2500 yıllık bir halı? Bakıyorsunuz şimdi fotoğrafı var, kitabı dinleyicilerimizin almasını bir kez daha tavsiye ediyorum. O fotoğrafta o kadar renkli ki halı, canlı. Yani çok etkileyici. Şimdi siz anlatırken de düşündüm, 2500 yaşında diyor. İnanılmaz bir şey. İyi ki bunları yazdınız. Kitap haline geldi. Bizlerle paylaşıyorsunuz. Tabii Kronik'e de çok teşekkür etmek lazım. Bu kadar güzel bir kitabı basmışlar. Mehmetciğim, anladım. Bir ara verelim diyorsun. Bir reklama gidelim diyorsun. Efendim, ilk önce bir şarkı dinleyelim. Yalın söylüyor. O yaz, bu yaz diyor. Arkasından kısa bir reklam. Sonra tekrar buradayız.
Aşk peş, hep sana vuruyor güneş. Kıyamaz rüzgar, saçına kokunu taşıyor yanıma. Sen de istiyorsun, bence duyuyorsun. Az bir açık etsen ölmezsin, biliyorsun. Peşimde yandın, gözümün içine baktın. Bana doyamadın, işte o yaz, bu yaz. Öyle de güzel olman yok mu? Böyle de güzel düşmem yok mu? Ne kalır adam, ne durur düzen, yanar gülüm helva keten. Peşimde yandın, gözümün içine baktın. Bana doyamadın, işte o yaz, bu yaz. İşte o yaz, bu yaz. Düzen, canar gülüm, helva keten.
Sevgili Gezmek Yetmez dostları, flysta.com seyahat sitesinin katkılarıyla sunulan Gezmek Yetmez'in 3. bölümünde konuğumuz Serhan Güngör ile Gezgin Göz adlı kitabında yer alan mekan hikayeleri eşliğinde ülke ülke yurt dışındaki Türk tarihini konuştuk. Şimdi de Türk İstiklal Harbi'nin 100. yılında, önce 2018 yılında İSTV'de yayınlanan Kurtuluş Rotası adlı belgeseli konuşalım. Ve ardından da savaş alanlarını nasıl gezmeliyiz, nelere dikkat etmeliyiz onu konuşalım istiyorum. Ama müsaade ederseniz önce küçük bir hatırlatma yapayım yarışmamızla alakalı. Bu hafta sorduğumuz soruya doğru cevap veren dinleyicilerimiz arasından kura ile belirleyeceğim bir tali dinleyicimize çift kişilik yurt içi gidiş dönüş uçak bileti armağan ediyoruz. Yapmanız gereken tek şey, birinci bölümde sorduğum sorunun doğru cevabının 0532 172 52 32 nolu WhatsApp hattımıza yollamanız. WhatsApp hattımız 0532 172 52 32. Şimdi sorumuz şuydu. Radyosunu yeni açanlar ve soruyu kaçıranlar için tekrar edeyim. Türkiye'nin ilk tıbbi ve aromatik bitkileri müzesi hangi şehrimizde yer alır demiştik. İpucumuz da şuydu. Google'da Flaista gastronomi müzeleri yazarak arama yapıyorsunuz. O arama neticesinde ilk sırada karşınıza çıkan bağlantıya tıklıyoruz. Karşımıza çıkan Türkiye'nin gastronomi müzeleri başlıklı yazının 4. sırasında anlatılan müzenin hangi şehirde olduğunu oradan bulup o şehrin ismini 0532 172 52 32 nolu WhatsApp hattımıza yolluyorsunuz. WhatsApp hattımız 0532 172 52 32. Dedik ya belgeselleri konuşalım. Serhan Bey, siz BBC, Discovery Channel, History Channel gibi uluslararası televizyon kuruluşlarında belgesel yapımlarına danışmanlık yaptınız. Ama 2018 yılında İSTV'de Kurtuluş Rotası adlı belgeseliniz yayınlandı. İzlemeyen dinleyicilerimiz için mutlaka öneriyorum. Hakikaten böyle gururla tüyleriniz diken diken olarak izleyeceğiniz bir belgesel. O belgeselin hikayesini bize anlatabilir misiniz? Nasıl başladı? Nereden başladı?
Ben askeri tarihle çok ilgiliyim. Hep ilgiliyim genç yaşımdan beri. Daha sonra rehberliğe başladığımda da Avustralyalı gezginlerle Çanakkale savaş alanlarını gezmeye başladım. 1997-98. O zamanlar pek ilgi duyulmazdı bu alana. Türkiye'de hiç ilgi duyulmazdı.
Çok özür dilerim. Anafartalar Savaşı'nın yıl dönümünde bir manga asker ve 3 kişiydik. Yaklaşık
sene 90'lar filan.
Tabii tabii, yani işte aşağı yukarı 20 sene önce.
Ama işte biz o tepelerde o zaman Avustralyalılarla gezip gezip savaşı anlamaya çalışırdık. Bu beni çok etkiledi tabii. Yani bu bizim tarihimiz, bizim zaferimiz, bizim öykümüz. Ama işte adamlar dünyanın öbür ucundan geliyor, merak ediyorlar. Biz niye etmiyoruz diye çok şey yapardım. Çok şey değişti tabii. Türkiye'de bu merak başladı artık. Yani bu askeri tarih, savaş alanları bayağı ilgi çekti. İşte artık Çanakkale'de bayağı büyük bir organizasyon var biliyorsunuz. Alan başkanlığı kuruldu falan. Yani olumlu yönde de gelişmeler var. Tabii büyük turizm hareketinden dolayı tahribat durumları olumsuz da var. Yani ona da dikkat etmek gerekiyor. Ama ben işte görece erken bu işlerle ilgilenen kişilerden birisiyim. Sonra bunu acaba ya yani yıllarca bu işte Avustralyalı ile İngiliz ile Yeni Zelandalı ile buraları gezdik. Niye Türk gezginlerle gezmiyoruz? Niye bu gözle bakmıyoruz diye böyle biraz işte idealist şeylerle, motivasyonlarla turlar yapmaya başladım. Daha çok araştırdım. Önce Çanakkale, sonra da Kurtuluş Savaşı'na eğildim. Ve müthiş bir öykü. Okudukça daha da etkilendim, daha da etkilendim çalıştıkça. Yani bu işte ortaokul lise tarih bilgisinin ötesine geçtiği anda zaten muazzam oluyor. Yani ne neden olmuş, nasıl olmuş, nerede olmuş, bu meraklarla sonra araziye çıkıyorsunuz. Zaten çok etkileyici yerler. Yani çok şükür ki büyük böyle kentsel gelişme buraları çok bozmamış, tahrip etmemiş. 1980'lerde de Milli Park olmuş zaten. Dolayısıyla mekana da gidince daha etkilendim ve bunun turlarını yapmaya başladım meraklılarına ve böyle daha da okuyunca en sonunda bu konuda bir yüksek lisans yapmaya karar verdim. İstanbul Üniversitesi'nde işte tarihi savaş alanları konulu bir tezle yüksek lisansımı bitirdim 2010'da.
Çok özür dilerim. Evet. Şöyle yapalım. Şeyi bölmek istemiyorum. O savaş alanları gezimizi bölmek istemiyorum. Onun için reklamı Mehmet şimdi verebilir miyiz? Dinleyicilerimizi de bölmeyelim, o konunun bütünlüğünü bölmeyelim. Lütfen sen kısaca reklamı gir, ondan sonra tüm bölüm Kurtuluş Savaşı konusuna ayıralım. Çünkü hakikaten bir ülkenin varoluşu ve 100. yılı şimdi. Ondan sonra devam edelim. Top sende Mehmetciğim. Kafa Radyo'da Gezmek Yetmez tüm hızıyla devam ediyor. Flysta.com seyahat sitesinin katkılarıyla sunulan programımızın 4. ve son bölümündeyiz. Biraz reklama hızlı gittik, farkındasınızdır. Bunun sebebi inanılmaz bir konuyu böyle dört başı mamur konuşmak için bölmek istemiyordum. Tam şeyi anlatıyordunuz. 80'de ben şeyi de hatırlarım. Çanakkale'de de Milli Park oluşuyor bu 80 ihtilali sonrası.
82'de oldu.
O siperlerin
85'te.
Dolmuş siperlerin yeniden açılmasıyla başladığını hatırlıyorum 80'nin hemen sonrasında. Artık söz sizde. Keyifle
işte
dinliyoruz.
Bu, Türkiye'de savaş alanları merakı da gelişmeye başlıyordu. Yani insanlar gezmeye de başladılar. Tabii çok yani değişti ülkemiz. Yani olumlu, olumsuz anlamda ama kesinlikle çok dinamik bir toplum olduğumuz, dinamik bir ülke olduğumuz gerçek ve biz de yaş itibarıyla böyle 50 yaş üstü kuşak olarak Türkiye'deki değişimleri, olumlu ve olumsuz değişimleri gözledik, yaşadık. Ve bu konular yani aslında bir inanın bir gelişmişlik göstergesi. Yani bir toplumun tarihini gidip de merak etmesi, bunun için gezmesi falan müthiş bir şey. Yani ve bu başladı ilginç bir şekilde. Bundan birkaç yıl önce işte İSTV bana bu konuyu çalıştığımı ve mekanlarda çok gezdiğimi, ilgilendiğimi, bu konuda da akademik bir çalışma yaptığımı öğrenince bir belgesel yapmamı istediler. Ben de çok yetenekli bir arkadaşım Eren Arpacık, kameraman, görüntü yönetmeni ile birlikte biz aslında bir araba kiralayıp hani iki kalas bir heves öyle çıktık. Hani bir yönetmen bir şey filan da yoktu yani. Turumla başladı. Önce turuma katıldı arkadaşlar. Turdan çektiler ama sonra baktık biz bunu ayrı çekmeliyiz falan. Eren'in muazzam görüntüleriyle beraber aslında ben biraz oranın turunu yapar gibi anlattım. Sonra tabii bu bütün olay 30 dakikada anlatabilmekti. Ya bunu başardık. Aslında bunun bir başarısı varsa 30 dakikada Türk İstiklal Harbi'ni anlatabilmek. Yani ne nasıl oldu, nasıl bir akış, nasıl şey, hani olayların yeri sırası filan, nasıl ilişkileri, nasıl onu vermeye çalıştık. Hakiki mekanlarında, hakiki duygularla, hakiki bilgilerle ve yani çok mütevazi bir çalışma oldu ama sanıyorum kalıcı bir şey oldu. Yani benim de içime sindi.
Hedefe ulaştığı
evet,
kesin.
Bunu YouTube'da Kurtuluş Rotası ismiyle de izleyebilir dinleyicilerimiz. Kurtuluş Rotası belgeselin ismi. Ve o benim için çok mutlu olduğum bir çalışmadı. Yani drone muron filan bile yoktu yani onu şey yaparken, çekerken. Ama galiba orada işte hem iyi bir göz, iyi bir kamera, iyi bir rehberlik diyelim. Evet. Rehberlik anlatımı bence yaptı. Bir de çok iyi bir montaj, yine Eren'in yaptığı çok iyi bir montajla. Orada hatta çok hoşuma giden bir şey oldu. bir sahne var başlangıçta. Bu Demir Yolu Savaşı biliyorsunuz. Evet. İstiklal Harbi. Yani ben bir coğrafyacı gözüyle bunun mekanla ilişkisini anlamaya çalışıyorum.
Ben çok sizin bu tespitinizi fark etmemiştim. Çok samimi söylüyorum. Belgeselin başında siz bunu anlatırken bu savaşın bir demir yolu savaşı olduğunu veya hat boyunda ceryan eden bir savaş olduğunu söylediğinizde çok şaşırdım ve hakikaten çok isabetli bir tespit. Ben mesela ilk defa sizin belgeselinizde öğrendim onu.
Evet, ne mutlu bana. Yani işte bu mekanla öğrenmek tarihi çok keyifli. Hem keyifli hem de çok faydalı, yani kalıcı oluyor. Yani açıp okusanız tabii ki okumak gerekiyor ama okuduktan sonra bir de gittiğiniz zaman hakikaten yerli yerine koyuyorsunuz. Yani bir Kocatepe'ye çıkıp da oradan bütün o 26 Ağustos sabahı görülen manzarayı hala görebiliyor olmak muazzam bir şey. Ve onu hissetmek, yani oradan ki kaygılar neydi, bir duvar gibi yükselen karşıdaki tepeler, hedefler ve oraya yani bir büyük bir taarruz, 100 bin kişinin oraya doğru koşmasını düşünün falan, bir büyük büyük olaylar böyle bunlar. Yani elinizi, böyle birkaç yüzyılda bir filan olur.
Elinizi uzatsanız değecek kadar yakın gözüküyor aslında, evet. Dağlar falan. Evet. Yani orada bir kıyamet koptuğunu düşünsenize, yani oraya çıktığınız zaman onu hissediyorsunuz aslında.
Evet, yani bir de bu işlere, yani evet, hem bilimsel bakmak gerekiyor. Yani objektif anlamak, sorgulamak, analiz etmek, efendim bakmak gerekiyor. Biraz da romantik bakmak gerekiyor. Yani çünkü bu çağın insanları da romantiktiler. Yani biz bugün düşünebiliyor muyuz? Yani düşünün, bir büyük bir tarihi olay oluyor, bir savaş oluyor. İşte modern çağın bayağı bir başlangıcı. İşte demir yolları var. Havada uçaklar uçuyor. Var. İşte makinalı tüfekler bilmem, ama atlar var. Binlerce at, binlerce süvari ve tarihin başarılı son süvari harekatı.
O kılıç elde düşman üstüne, evet.
Yani
gidiş.
Düşünün, at ve insanın öyküsü, yani ta işte Tunç Çağı'nda başlıyor ve işte 1922'de bitiyor. Yani en son olay bu.
Cephedeki,
yani cephe anlamında, yani askeri tarih anlamında dünya tarihindeki son büyük süvari harekat ve başarılı oluyor. Yani ta işte İzmir'e kadar da o süvariler gidiyorlar ya, çok az zaman, 400 kilometreyi alıyorlar, yani düşünün, müthiş bir şey. Yani böyle bir romantik yanı da var. Bir yandan gerçekten hayret verici olgular, olaylar, hikayeler, başarı hikayeleri, başarısızlık hikayeleri, şeyle de bakmak lazım. Yani bir savaşın çok etmeni, çok faktörü vardır. Yani tarihten bir şey öğrenmek müthiş bir şey. Yani bugünü anlamamızı, değerlendirmemizi bu sağlar. Yani işte bizim başarımızı etkileyen faktörler neydi? Nasıl oluştu? Nasıl çalışıldı? Bir yıl boyunca nasıl hazırlanıldı? Efendim işte karşı tarafın başarısızlığını etkileyen faktörler neydi? Yani ona bakıp mesela bizim Balkan Harbi'ndeki başarısızlığımızın sebebi neydi? Yani muazzam bir tarihimiz var. Yani bundan iyi kötü bir sürü şeyler yaşanmış, başarılar, başarısızlar. Ama bugün bu toprakların bugünkü sahipleri olarak, yani Anadolu'nun bu muazzam tarihini iyi öğrenmek,
sahip çıkmak
ve oradan da dersler çıkarmak durumundayız. Yani özellikle İstiklal Harbi tarihimiz, bakın 100 yıl sonra hala bize ilham veriyor ve referans oluyor. Yani dönüp dönüp bakıyoruz, referans alıyoruz. Yani dönüp dönüp bakıyoruz, düşünün. Yani şimdi hadi size bir örnek vereyim. Yani toplanıp vatandaştan toplanan paralarla büyük fakirlik içerisinde gidip İngiltere'de Sultan Osman ve Reşadiye diye iki gemi yaptırıp bu gemilerin parasını da verip ondan sonra İngilizlerin, Winston Churchill'in harp çıkacak, biz size bu gemileri vermeyiz demesiyle bugün 1 milyar dolar parasını ödediğimiz F-35 uçaklarını size vermiyoruz demeleri arasında sizce bir ilişki bir şey yok mu yani? Yani eğer bunu bir öğrensek, bir baksak, bir referans almayı öğrensek tarihe, daha doğru, daha sağlam adımlarla yürürüz geleceğe. Buna inanıyorum ben.
Kesinlikle. Dinleyicilerimiz için şunu sormak istiyorum. Ben Kurtuluş Savaşı'nın ceryan ettiği bu bölgeyi gezmek istiyorum. Ne kadar zaman ayırmalıyım ve nasıl bir planlama yapmalıyım?
Şimdi çok çok böyle hızlıca bir ilk gezelim derseniz en az 3 gününüzü ayırmanız gerekir. Ama hakkını vererek gezeyim derseniz belki bu bir 5 güne falan çıksa iyi olur. Orada da aslında kronolojik olarak gezmekte de fayda var. Temel olarak da bir İstiklal Harbi çok geniş bir alana yayılmış, muazzam bir şey. Yani bunu biliyorsun, 1919-20 yılları Kuvayi Milliye dönemi. Bunun özellikle Batı Anadolu'nun her yerinde bir direniş var. Artı Güneydoğu Anadolu'da işte Urfa, Antep, Maraş direnişleri, Çukurova bölgesi, işte Karadeniz'deki isyanlar, şunlar bunlar, şey yani Doğu cephesi, yine bu. Şimdi bunlar o kadar çok küçük küçük yerde o kadar çok hikayemiz var ki. Ama biz tabii daha çok savaş alanları dediğimiz zaman ve büyük orduların muharebe yaptığı meydan muharebesi alanlarını, mekanlarını anlıyoruz. O zaman işte 1921 ve 22 yıllarının Batı cephesi öykülerini, yani işte Anadolu'yu işgal altında tutan Yunanistan, Yunan ordusu ve işte bunun tabii şeyini tutan, efendim esas kontrolünü tutan Britanya, işte müttefikler Fransa, İtalya, yani işgal güçlerine karşı Batı cephesinde verilen meydan muharebeleri, temel olarak Yunan ordusuna karşı verilen meydan muharebe. Bunu ben olsam, yani hiç gezmeyen birisi olarak, kronolojik gezmeye çalışırım. Yani 1921 işte Ocak ve Nisan'ında İnönü muharebeleri, 1 ve 2. İnönü muharebeleri. Bunlar düzenli ordunun Yunan düzenli ordusuna karşı çıktığı ilk büyük muharebeler. Evet, onun öncesinde biliyorsunuz işte çete savaşları, Kuvayi Milliye küçük küçük örgütlenmelerle direnilmeye çalışıyor ama işgal ordusu çok güçlü. Yani önce 100 bin sonra 200 bin kişi var yani Anadolu'da Yunan işgal gücü olarak. Dolayısıyla buna karşı ancak bir düzenli orduyla karşı çıkılabilirdi ki o muazzam kuşak, yani Mustafa Kemal Atatürk ve işte İsmet Paşa, Fevzi Paşa ve Kurtuluş Savaşı'nın o büyük komutanları genç yaşlarına rağmen muazzam tecrübeleriyle, ya bu adamlar daha işte üniversiteyi bitiriyorlar, cepheye gidiyorlar. Ve gittikleri yer ne? Mustafa Kemal'in 1905'teki ilk tayini Şam, İsmet İnönü'nde Yemen. Yani gittikleri yerlere var. Hemen de muharebelere giriyorlar.
Savaş meydanında pişmişler.
Evet, Libya'da, Balkan Savaşı'nda, yani o Birinci Dünya Savaşı'nda, o cep, yani o kadar, yani genç yaşta, 30'lu yaşlarında bu insanlar gençliklerini yediler o harp meydanlarında. Yani o tecrübe var, muazzam. Bir de çok eğitimlilerdi. Yani yaşadıkları şeylerden yorumlayacak, anlam çıkaracak bir şeyleri vardı. Bilgi ve birikimleri vardı. O yüzden de bunu değerlendirdiler ve düzenli ordu kuruldu. Efendim, hızlı geçmeye çalışayım. Bozüyük, Eskişehir, İnönü, o bölge, birinci bölgemiz İnönü muharebelerinin. Ondan sonra herhalde Ankara'ya giderdim ve Ankara'daki İstiklal Harbi'nin mekanlarını
görürdüm.
Yani Atatürk'ün mesela harp boyuncaki evi, Ankara istasyonundaki direksiyon binası, GAR, birinci meclis binası. Ondan sonra daha sonra Çankaya Köşkü, büyük taarruzdan önce taşındığı ev. Ondan sonra İstiklal Harbi'nin çok sayıda mekanı var Ankara'da. Bunları görürdüm. Oradan Batı cephesine hareket ederdim. Mümkünse trenle, çünkü o çağda da çok
treni kullandılar. Onu konuşmuştuk.
Polatlı civarı ve Polatlı Haymana arasında Sakarya Meydan Muharebesi. Bakın ne acıdır. Çok eğitimli insanlarımız bile bize bu yurdu veren büyük fedakarlığı, 22 gün 22 gece süren savaşın nerede olduğunu bilmiyorlar. Yani Sakarya Meydan Muharebesi Adapazarı'nda olmadı. Ya bunu bilin lütfen ya. Bilin ya, bir merak edin ya.
Bu borcunuz. Ya borcunuz yani, borcumuz bu, hepimizin
borcu. Yani dünyanın
borcu.
Hiçbir medeni ülkesinde gülerler insana, yani gülmezler, yani kınarlar, ya sen bunu nasıl bilmiyorsun diye. Yani bu kadar varoluşunun temeli olan bir şey ki, bir hadise ki yani. Neyse, oraları gezerdim. İşte Polatlı, Haymana arasındaki bölge, zamana uygun ne kadar zamanımız varsa gezmek için. Oradan da Afyon'a giderdim. Tabii Afyon güneyindeki Kocatepe bence Türk tarihinin en anıtsal mekanı. Yani müthiş orayı, yani orayı görmeden bu memleketin havasını falan solumamak lazım. Yani çok biraz iddialı konuşayım ama.
Afyon'un içerisinde o heykelin karşısında bugün müze olan binanın kendi başına hikayesi de çok ilginç değil mi?
Evet.
İlk önce Yunan
belediye binasıyken sonra işte Yunan 1. Kolordu karargahı alıyor. General Trikopis'in karargahı oluyor. Daha sonra Afyon işte 27 Ağustos'ta kurtarılınca da 28'inde Mustafa Kemal'in
karargahı oluyor.
Evet. Orası şimdi müze ama daha inşaatı bitmiyor. Yani onu restore ediyorlar.
Restore ediliyor. Ben 3
evet,
ay önce
çok uzun süredir kapalı orası. Daha sonra o Kocatepe ve taarruz hattını gezerdim. O tepelerin hizasından. En batıda Çiğiltepe var. Mutlaka uğrardım Çiğiltepe'ye.
Şimdi tam onu söyleyecektim. Yani
çok üzücü bir, üzünlü bir hikayedir.
Hazin hikayeyi de dinleyicilerimizle paylaşalım. Ama son istiyorsanız dinleyicilerimize biliyorsunuz bir soru sormuştuk. Onu hatırlatayım. Evet. Ondan sonra da o hikayeyi sizin ağzınızdan dinleyelim. Değerli dinleyiciler, bu akşam flyista.com seyahat sitesinin katkılarıyla bir dinleyicimize yurt içi gidiş dönüş uçak bileti hediye ediyorduk. Sorumuz, Türkiye'nin ilk tıbbi ve aromatik bitkileri müzesi hangi şehrimizde yer alırdı? Bunu cevabını Flyista Boşluk Gastronomi Müzeleri yazarak Google'da ararsanız bulabiliyorsunuz. 0532 172 52 32 nolu WhatsApp hattımıza iletiyorsunuz ve bu gecenin talihlisi olabilirsiniz. Çok az süremiz kaldı. Birazdan talihli dinleyicimizi seçeceğiz ama şimdi çok hazin bir hikayeyi dinlerken insanın tüylerini diken diken eden, hatta gözlerini buğulandıran bir hikayeyi sizden dinleyeceğiz. Şimdi konuşurken bile böyle şey, boğazımda düğümlendi. Çiğiltepe'nin hikayesini nedir?
Ya bu nasıl bir hikaye biliyor musunuz? Hani komutanlar böyle yapmak zorundadırlar ama iş hayatında falan da öyledir ya. En zor görevi, en zor işi, en çok güvendiğin kişiye verirsin ya. Yani o işin yapılması gerekiyordur. Ve bir yönetici, bir lider, bir komutan olarak da onu riske atmak istemezsin. Ve işte Albay Reşat Bey böyle birisiydi. Mustafa Kemal'in çok güvendiği, çok yakın tanıdığı, Birinci Dünya Savaşı'nda birlikte görev yapmış çok iyi bir askerdi. Ve en zor görevi de ona verdi. Çünkü taarruz hattının en batısı.
Batı ucu değil mi?
Ve taarruzda, büyük taarruzda 26 Ağustos sabahı müthiş bir şekilde bir yıl boyunca toparlanmış, her yerden bir araya getirilmiş yüzlerce top düşman cephesini dövdü. Yani Türk askeri siperden çıkıp taarruza başladığında Yunan ilk savunma hatları darmadağın edilmişti. Buna rağmen bayağı sıkı da direniş gösterdiler pek çok yerde. Ama taarruzun merkez hattında ateş destek gücü fazlaydı. Yani o sayede aşılabildi. İşte Belentepe, Erkmentepe falan, yani ilk taarruzun. Ama Çiğiltepe en batıdaydı ve o esas ateş destek şeyine, konsantrasyonuna uzak bir yerdeydi. Dolayısıyla o kadar fazla ateş desteğiyle korunamıyor, edilemedi. Ve tabii ki yani siz bir tepenin dibinden, ovadan tepeye doğru, yukarı doğru taarruz ediyorsunuz. Düşman da oraya yerleşmiş bir senede. İyice bütün işte mevzilerini hazırlamış falan. Ve zor bir görev. Ve bu zor göreve de en güvenilen şey veriyor. Subayını veriyor komutan olarak. Reşat Bey'i. Ve tabii oradaki Yunan kuvvetleri de çok sıkı savunuyorlar tepeyi. Ateş desteği de fazla olmadığı için gecikiyor tepenin düşmesi. Ve çok stratejik bir nokta. Yani o Afyon, o ovaya inmek gerekiyor. Yani dağları aşarak ovaya inerek çevirme harekatı yapmak istiyorlar. Ve orası düşmeyince telefon hattıyla bağlı Kocatepe'ye Reşat Bey'in işte karargah şeyi, mevzisi, Mustafa Kemal telefon ediyor. Yani burayı almanızı istiyorum yani. Alın, çabuk olun çünkü burasının düşmesi gerekiyor. Görevi. Bu bir baskı oluşturmuş yani şeyde, Reşat Bey üzerinde belli. Yani tabii buhranlı zamanlar, kim bilir ne şey var. O da söz veriyorum diyor. Yani söz veriyorum alacağım diyor. Yani. Ve olmuyor. Yani
30 dakika
verdiği,
gibi
işte söz verdiği sürede olmuyor. Ve bunun üzerine bir not bırakıp intihar ediyor. Yani sözümü tutamadım. Bunun acısıyla yaşayamam diye. Yani çok acı bir olay ama bir yandan da işte o çağın o insanların ne kadar onurlarına düşkün olduğu, ne kadar nasıl bir insan tipi. Yani bugün mumla aradığımız bir insan tipi sözün, onurun, namusun peşinde işte görevini yapamayınca, yani bu tabii ki istenmez. Çok üzülüyor Mustafa Kemal buna çünkü çok sevdiği bir subay, çok sevdiği bir arkadaşı ama olmuyor ve birkaç saat sonra işte öğleden sonra onun da şeyiyle yani acısıyla askerleri ele geçiriyor şeyi, tepeyi, Çiğiltepe'yi. Bu çok dramatik bir yer ve gittiğiniz zaman hakikaten yani rüzgarın esişinden bile hüzünleniyorsunuz. Yani oradaki öyküyü bildiğiniz, dinlediğiniz zaman orası da gerçekten çarpıcı. Neyse oradan sonra şeye iniyoruz. Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi Milli Parkı böyle iki sektörde, batıdaki olan işte Afyon ve Kütahya illerimiz içerisinde kalıyor. Orada da muazzam mekanlar var. En sevdiğim yer Yıldırım Kemal Köyü. Müthiş tren istasyonu.
İstasyonu değil mi?
İstasyon olağanüstü. Belgeseli izleyen dinleyicilerimiz onu anlayacaklar. Neden bu kadar? Hakiki yani. Hani yani 1922'de o günlere tanık olmuş bir mekan ve bozulmamış yani. Müthiş bir şey. Ve bütün o şeyi yani o tren demir yolu savaşı nosyonunu çok iyi hissediyor. Yıldırım Kemal genç bir teğmen işte orada görevini yaparken şehit oluyor askerleriyle ve oraya defnediliyor. Mezarı orada. Her şey hakiki. Yani hiç böyle sonradan yapmalı, sembolikli membolikli filan değil. O açıdan da ihtiyacımız olan o hakiki saygıyı bize veren çok çarpıcı bir mekan ve tabii ondan sonra Zafertepe ve bizim işte bütün esas son Başkomutan Meydan Muharebesi savaş alanları gezilir. Oradan da vakit kalırsa Uşak'a gidilir, Atatürk evi ziyaret edilir. Orada işte Yunan generalleri, işte onlarla esir alınan generallerle yüz yüze geldi. Çok müthiş bir sahne. Onu Halide Edipbanı var. Müthiş anlatır. Oradan da işte takip harekatıyla İzmir'e kadar gidilir. Şimdi bunu yapmadan önce dinleyicilerimize ben mutlaka ama mutlaka 1991 yılında çekilen, senaryosunu Turgut Özakman'ın yazdığı, yönetmenliğini Ziya Üstan'ın yaptığı Kurtuluş dizisini, 6 bölüm TRT o zaman çekmişti bunu, Kurtuluş'u bir izleyin. Zamanında izlemiş olan bizim kuşak bir daha izlesin. Bir daha izleyin. Yani başka bir gözle izleyin, kıymetini bilin. Şunu da söyleyeyim, hani bu film kilim işlerinden biraz anlayan birisi olarak hala o prodüksiyon kalitesi de aşılamadı Türkiye. Aşılamadı. Yani o kadar kaliteli, o kadar kaliteli ve o oyunculuk hala yani Türk tiyatro tarihinin en büyük. Yani bir İsmet İnönü, Savaş Dinçel yani başka kim olabilir? Ya da Rutkay Aziz Atatürk ya da ne bileyim Müşfik Kenter, General Harrington, yani daha iyi kim olabilirdi? Ve müthiş bir sanat yönetmenliği, müthiş tabii binlerce asker görev yaptı, onu biliyor musunuz o yapımda? Onu mutlaka bir izleyin, herkese söylüyorum, bugünün gözüyle izleyin ve ondan sonra yola düşün. Tabii ki Turgut Özakman'ın şu Çılgın Türkler eserini mutlaka
okumak lazım.
Yani bu başlangıç için bu tarihe bir gezmeye çok önemli bir referans. Okuduysanız bir daha okuyun bugünün gözüyle. Ondan sonra yola düşün.
Vallahi zaman su gibi akıp geçiyor ve o kadar keyifli anlatıyorsunuz ki şimdi notlarımı da aldım, zihnime de yazdım. İzlenecekler, okunacaklar, gidilecekler, görülecekler diye. Yavaş yavaş kapatmamız gerekiyor artık. Ve tabii doğal olarak şimdi sıra geldi. Sorduğumuz soruya Hatay cevabını veren dinleyicilerimiz arasında çift kişilik yurt içi gidiş dönüş uçak bileti talihlisini belirlemeye flyista.com seyahat sitesinin katkılarıyla hediye edilen bir kişiliğe çift kişilik yurt içi gidiş dönüş uçak biletini kazanan dinleyicimiz Sayın Mine Karakuş. Sayın Mine Karakuş, sizi kutluyoruz, iyi yolculuklar diliyoruz. Arkadaşlarımız hafta içinde sizinle temasa geçerek hediye biletinizi organize edecekler. Flyista.com seyahat sitesinin katkılarıyla sunulan Gezmek Yetmez'de bu akşam konuğumuz Serhan Güngör Bey'ydi. Kendisiyle insan, mekan ve obje hikayeleri üzerinden yurt dışındaki tarihimizi anlatan Gezgin Göz kitabını ve 100. yılında Kurtuluş Savaşı harp alanlarını konuştuk. Stüdyomuza gelerek bizleri bilgilendirdiği, şereflendirdiği için kendisine müteşekkiriz. Bu vesileyle bir dileğimi, arzumu da ifade etmek isterim. Bahar aylarında sizin rehberliğinizde belki Kafa Radyo dinleyicilerinin de katılacağı o bağımsızlık mücadelesinin verildiği alanda bir bu anlattıklarımızı sahada görme fırsatımız da olur. Umarım bunu başarırız. Vaktiniz olur. Gerçekten çok mutlu olurum.
Memnuniyetle çok mutlu olurum bunu yapmaktan ve çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Sağ olun.
Biz teşekkür ederiz. Hakikaten bu akşam duygulandım, keyiflendim. Ayaklarınıza sağlık. Hakikaten bizi mutlu ettiniz. Bu arada sizi sosyal medyada takip etmek isteyen dinleyicilerimiz için Instagram hesabınızı tekrarlarsanız
Serhan Güngör. Yani Serhan Güngör.
Serhan Güngör olarak sizi takip edebilirler. Ayrıca bir de web sayfanız var yanlış bilmiyorsam.
Evet, serhangungor.com.
Buradan sizi dinleyicilerimiz takip ederler. Bu arada bizi ilk defa dinleyenler için bu fakir de sosyal medya hesaplarını anons etsin istiyorsanız Gezmek Yetmez Twitter, Facebook ve Instagram'daki sosyal medya hesabımız. Bizi takip ederseniz mutlu oluruz. Artık yavaş yavaş kapatalım değil mi Mehmetciğim? Ne çalalım dinleyicilerimize?
Ne çalmak istersiniz?
Mesela hoş geldin canım. Kapanışta hoş geldin demek biraz tuhaf ama şarkı güzel. Hoş geldin canım.
Her şey yeni başlıyor.
Peki. Gökçe'den dinliyoruz efendim. Hoş geldin canım diyor. Haftaya görüşünceye kadar sağlık, mutluluk ve huzur sizlerle olsun. Hoşça kalın.
Boynuma, ah karışsın o.
Flaista.com seyahat sitesinin sunduğu Gezmek Yetmez sona erdi.